8. Ayrım
4. Bölüm 23 Şubat sabahı yağmur daha da kuvvetli, hava da inanılmaz derece soğuktu. Yün kazak, üstüne de kalın bir manto giymeme ve boynumu lila rengi paşmina ile örtmeme rağmen üniversiteye gidene kadar içim titredi. Üstelik şapka da giymiş, şemsiyemin altına sığınmıştım. Odama girer girmez rektörün sekreteri arayıp acele gelmem gerektiğini bildirdi. Tarihi binadaki geniş koridordan geçip özel kalem bölümüne girdim. Telefonla konuşmakta olan Yeşim Hanım başıyla içeri geç işareti yaptı. Ona selam verip ağır ceviz kapıyı açtım. Günaydın efendim. Rektöre doğru yürüyordum ki şaşkınlıktan ne yapacağımı şaşırdım. İki gündür bizi takip eden ve bir gün önce konferansta gördüğüm üç adam rektörün karşısındaki koltuklarda oturuyorlardı. Özellikle o gün sigara içerek beni süzen adamın yüzü ve alaycı gülümsemesi hiç gözümün önünden gitmemişti. Birden kulaklarımın zonklamaya başladığını hissettim. Ne işi vardı bu adamların burada? Rektörle ne gibi bir ilişkileri olabilirdi? Demek ki bizi takip ettikleri konusunda yanılmamıştım. Gerçekten de profesörle ilgili karmaşık, belki de tehlikeli bir durum söz konusuydu. Böyle şaşkınlık yaşamam da rektörü şaşırtmıştı. "Ne oldu Maya Hanım? Renginiz soldu. Buyurun oturun, korkacak bir şey yok." diyerek boş koltuğu gösterdi. Sersemlemiş durumda ürkekçe oraya oturdum. Adamların üçü de kravatlıydı. Biri gri, ikisi lacivert takım giymişti. Yüzünü iyi hatırladığım adamın ince bir bıyığı vardı. Zayıftı. Ayak ayak üstüne atmıştı. Nedense en çok o dikkat çekiyordu. Esmer yüzünde her an sinirlenecekmiş gibi bir ifade vardı. Öteki iki kişi onun yanında daha silik kalıyorlardı. Birinin saçları dökülmüştü. Bıyıklıyla yanındakinin 40'lı yaşlarında olduğunu tahmin ettim. Öteki daha gençti. Rektör, "Bu beyler istihbarat örgütünden geliyorlar. Sana söylemek istedikleri bazı şeyler var." diyerek sessizliği bozdu. Bu sözlere hiç cevap veremedim. Herhalde gülmekten çok acı çekmeye benzeyen bir gülümsemeyle başımı olur anlamında salladım. Rektör ayağa kalktı. Ötekiler de kalktılar. Doğal olarak ben de. Rektör, "Benim akademik kurula başkanlık etmem gerekiyor. Siz burada oturup rahatça konuşun," dedi. Sonra kapıyı kapayıp çıktı ve ben üç adamla odada kaldım. Kısa bir sessizlikten sonra bıyıklı adam, "Nasılsınız Maya Hanım?" dedi. Bu anlamsız soruya iyiyim diyerek cevap verdim. Ama sesim o kadar kısık çıktı ki bir hataya düzeltir gibi tekrarladım. "İyiyim. Biraz önce rektör beyin ifade ettiği gibi bizler istihbarat örgütündeniz. Buyurun. Sizi böyle meşgul etmemizin nedeni önemli bir konuda desteğinizi istemek." "Benim mi?" "Evet, sizin. Buyurun o zaman." Bıyıklı adam durdu, bir sigara yaktı ve derin bir nefes çekti. Oldukça rahat hareket ediyordu. "Siz vatansever bir Türk kadınısınız, değil mi Maya Hanım?" "Anlamadım," dedim. "Anlamayacak bir şey yok. Vatanınıza hizmet etmeye hazır olup olmadığınızı soruyorum." "Nasıl bir hizmet?" "Siz önce soruma cevap verin. Vatansever misiniz, değil misiniz?" "Niye soruyorsunuz bunu?" Ben de duruma biraz alışıp daha rahat karşılıklar vermeye başlayınca adamın sinirlenmekte olduğunu gördüm. Çevik bir hareketle ayağa kalktı. "Soruları ben soruyorum hanımefendi," dedi. "Lütfen cevap verin." "Benim vatanseverliğimi neden sorgulamak istediğinizi anlayamıyorum efendim." Bir an durdu, ötekilerin yüzüne baktı. Sonra tekrar oturarak sigarasını kül tablasında ezip söndürdü. "Bu sorudan neden rahatsız oluyorsunuz?" "Çünkü yanlış buluyorum," dedim. "Kimin daha vatansever olduğunu ölçmenin bir yöntemi mi var? Neden bazıları memleketi kendilerinin daha çok sevdiğini ileri sürerek bir ayrıcalık elde etmeye çalışırlar?" Çenesini eline dayayarak biraz öne eğildi ve bir süre düşündü. Sonra çevik bir şekilde doğruldu. "O zaman size başka bir soru sorayım," dedi. Sesinin tonundan bir tehdit geleceğini anlamıştım. "Üniversitedeki işinizden memnun musunuz?" Ama ben de sesimin tonunu hiç değiştirmeden devam ettim. "Evet, İstanbul Üniversitesi gibi önemli bir kurumda rektöre çok yakın çalışıyorsunuz. Acaba bu göreve layık olacak bir geçmişiniz var mı?" "Bence var. Bu üniversitede eğitim gördüm, iş tecrübem..." "Hayır hayır, bunları kastetmiyorum. Bize biraz aile geçmişinizden bahsedin. Mesela babaannenizden." "Neydi adı, Semahat Hanım mıydı?" O anda sözü nereye getirmek istediklerini anladım. "Bu durumun beni bir Türk yurttaşı olmaktan çıkardığını mı söylüyorsunuz?" "Bu durumun beni bir Türk yurttaşı olmaktan çıkardığımı mı söylüyorsunuz?" Kendinden emin ve kasıntılı bir gülümseme belirdi yüzünde. "Hayır hayır, öyle bir şey söylemiyorum. Soruyorum sadece. Üniversite yetkilileri gerçeği biliyor mu?" Sorusuna cevap vermedim. Biraz bekledikten sonra ısrar etti. "Biliyor mu?" Kısık bir sesle, "Hayır, bilmiyor," dedim. Onlara bu sırrınızı anlatmayı düşünüyor musunuz? Hayır. Efendim? Duyamadım. Kendi kendinize konuşuyorsunuz. Hayır. İşte bu yüzden soruyorum. Vatanınıza hizmet etmeye hazır mısınız? Ama ben işinize yaramam ki. Ona biz karar veririz. Kendini bu memleketin ve burada yaşayan herkesin sahibi gibi hissettiği, nasıl da belli oluyordu. Peki ne yapmamı istiyorsunuz? Bu sorum üzerine içlerinde en genç olanı gri takım elbiseli adam söze girdi. Önceki gün bir Alman profesörü karşıladınız. Amerikalı. Alman asıllı Amerikalı. Biliyoruz, merak etmeyin, hepsini biliyoruz. Profesör Wagner 4 gün İstanbul'da kalacak ve bu süre içinde ona siz eşlik edeceksiniz, değil mi? Evet, rektörlük tarafından görevlendirildim. Sizden istediğimiz vatan görevi, Wagner'in yaptığı her şeyi, her konuşmayı bize rapor etmeniz. Konunun bu olduğunu tahmin edebiliyordum ama yine şaşkınlık içindeydim. Yaşlı bir hocanın bu işlerle ne ilgisi olabilir? Diye sordum. Bıyıklı adam, müsaade edin de ona biz karar verelim, dedi. Nefes alışını bile rapor etmelisiniz. Telefon konuşmalarını, görüştüğü kişileri, hatta tuttuğu notları. Yani bir çeşit casusluk mu yapacağım? Yok canım, o kadar büyütmeyin. Birkaç bilgi sadece. Peki raporları nasıl vereceğim? Merak etmeyin, biz sizden alırız. Ama siz gözünüzü kulağınızı açın. Vatanseverliğinizi kanıtlamanız için elinize geçen bu fırsatı iyi değerlendirin. Sonra çıkıp gittiler ve beni odada tek başıma büyük bir şaşkınlık içinde bıraktılar. Babaannemle ilgili sırrı nereden öğrendiklerini düşündüm. Sonra kendi kendime saçmalama dedim. Adamlar istihbaratçı. Onlar bilmeyecek de kim bilecek? İyi ama hangi istihbarat örgütünden geliyorlardı? MİT mi? Jandarma istihbarat mı? Başka bir yer mi? Abim Necdet orduda istihbarat subayı olduğu için bu ayrıntıları biraz biliyordum. Odama geldim. Pencereye yaslandım, yağmur altındaki asırlık ağaçları, kabanlarına sarılmış, kimi şemsiyeli, kimi şemsiyesiz öğrencileri, birbirlerine sokularak yağmuru aldırmadan yürüyen sevgilileri izledim bir süre. Saat 10'a 5 vardı. Şimdi basını tarayıp, üniversiteyle ilgili haberleri dosyalamam, cevap verilecek yazılara ayırmam gerekiyordu. Ama genelde severek yaptığım bu işi yapmayı hiç canım istemiyordu. Kolumu bile kıpırdatmak istemiyordum. İçimde müthiş bir sıkıntı vardı. Nedense bugün beni görmek istemediği için profesöre kıskındım. Neden yalnız kalmak istemişti acaba? Bizziyle mi görüşecekti? Otele telefon edip Profesör Wagner'in odasında olup olmadığını sordum. Operatör, bağlıyorum dedi. Oysa ben bağlamasını istememiştim. Bir anda profesörün hello diyen sesini duydum. Ve hemen kapattım telefonu.